Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahilayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Herkes gelsin, oturalım, konuşalım bakalım. Bugün, geçen yıldan devraldığımız bir gündemi konuşacağız. Tuhaf gelebilir size. Aslında hani sağlıklı ülkelerde tuhaf da olmalı zaten. Bir senedir gündemi değişmedi mi ülkenin diye. Hikaye şu. Bundan tam bir yıl önce 1 Eylül günü ki biliyorsunuz bugün Dünya Barış Günü. Yani barışın adını anıp arkasından savaş çeviren, silah satan milyonlarca gücün yaşadığı bir dünyanın içinde. Bir yandan da barış gösterisi altında aslında kendi faşizan duygularını gündeme getiren ya da ne bileyim hayata bakış açısını insanlara dikte ettirmeye çalışan pek çok kişinin yaşadığı bir dünya. 8 milyar insanın içinde kimler olduğunu bilmiyoruz ama en azından böyle bir fikrin varlığından haberdarız hepimiz. Bugün Dünya Barış Günü. Sadece öyle dünyanın bir günü olarak kalmasın da gerçekten barış duygusu önce kafalara yerleşsin. Birlikte yaşama, ortak yaşama duygusu yerleşsin. Ama bundan bir yıl önce 1 Eylül 2020 tarihinde muhalefetin ilk görevi gerçeği yeniden inşa etmek diye bir yayın yapmışım burada. Dün akşam yayın için çalışırken başka bir şey ararken tesadüfen gündeme geldi bu. Onun içinden baktım yayına, tam da bugün konuşacaklarımızı konuşmuşuz. Fakat ilginç bir şey var o yayınla bu yayın arasında fark. Gerçekten orada konuştuklarımızın bazıları hayata geçmeye başlamış. Neden? Bugün yayının başlığında gördüğünüz fotoğraf. Bir seyyar satıcının fotoğrafı. Arkasından işte kamyonetinin kasasının arkasında yazan. Eğitim durumunu yazdıktan sonra 4 yıl yazdıktan sonra adına bir de 4 yıl üniversite çakıp şu andaki durumundan bahsetmiş. Hakikaten sağlıklı bir şey değil. Diplomalı satıcı, sonuçta seyyar satıcılık yapan bir insan. Bugün Türkiye'de hepimizin üzerinde hemfikir olmamız gereken şey barış duygusu kadar, en az o kadar bugün yaşadıklarımızın anlamı olmak zorunda. İstedim ki bugün biraz onu konuşalım. Arkada kitabı görüyorsunuz, Nazım Hikmet duruyor hala ama dün gece sosyal medyadan duyurdum. Belki bazılarınız orada gördü, bazılarınız görmedi. Onlar da burada duysunlar. Dün kaybettik biliyorsunuz Feren Şensoy'u ve dün sabah burada konuştuklarımız çok içime sinmedi benim. Yani yarım saat içinde işte bir şeyler anlatmaya çalıştım ben size. Ama öyle üzerinde pas geçilip gidilebilecek bir insandan söz etmiyoruz. Perşembe günü cenazesi kaldırılacak ve o tören sırasında da çok şey konuşulacak. İstedim ki arada kalan kısa süre içinde biz şunu yapalım. Dün size burada gösterdiğim o 7 kitabın eşliğinde bir tanesini hala bulamadım. Kütüphaneyi deşiyorum ama İngilizce bilmeden hepinize I Love You kitabını. Biraz Feren Şensoy mantığı üzerinden konuşalım. Onunla birlikte Türkiye'nin onunla geçtiği şu son 70 senenin üzerinde konuşalım istedim. Çünkü dünkü yayında mesela çok ciddi maddi hatalar var. Sağ olsun pek çok izleyici de uyarmış. Dün o üzüntünün içinde Ordu Çarşamba yerine Samsun Perşembe kullanmışım. Tam tersi. Samsun Çarşamba yerine Ordu Perşembe kullanmışım mesela. Bu ve benzeri şeylerin de olmadığı daha rafine bir Feren Şensoy yayını yapalım. Umarım becerebilirim. Sizi de mutlu edecek bir yayın olur. Büyük ustayı hep beraber anarız. Burada şiirlerinden de söz ederiz. Yazdıklarından o kısacık cümleleriyle anlattığı büyük gerçeklerden, sinema filmlerinden, onlarla verilen mesajlardan ve tabii ferhangi şeylerden. Orada çünkü söylediği şeyler 1987'den başlayarak sağlığının bozulduğu son güne kadar aralıksız oynadığı oyundan, ses tiyatrosundan. Size daha önce burada anlatmıştım hani bir takım hikayeleri o tiyatronun da, tiyatro binasının da bir takım hikayeleri var. Şahları da vurur oyunundan bahsetmemiz gerekiyor mesela. Dün yine konuşmanın içinde kısacık kaldı. Aslında çok önemli, çok özel bir durumdur. Benim için de daha önce başka bir gerekçeyle Nokta Dergisi üzerinden konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Orada Şahları da vururlar oyununun ardından insanların, oyuncuların giydikleri kostümlerle beraber Beyoğlu'na çıkıp mesela Nazi üniformasıyla kimlik denetimi yapılıyor. Ve Nokta Dergisi o zaman bunu haberleştirmişti. İnsanlar da sessiz sedasız kimlik gösteriyorlar. Duvar ittirmişlerdi insanlara ve sessiz sedasız itmişti o insanlar o duvarları. Şimdi ardından geçen 35 senede ne değişti diye soralım. Bütün bunlar lazım. O yüzden cuma sabahı Nazım Baba bizi bağışlar. O bir sonraki haftaya kalsın. Yani çalışmalarının büyük bölümü bitmişti zaten onun ama önümüzdeki haftaya kalsın. O bu cuma Ferhan Şensoy'u analım. Onun üzerinde biraz konuşalım. Gerçeğin inşası ile ilgili onun söyledikleri de var çünkü. Bugün burada konuşacağımız. Felsefi bir değerlendirme olarak özellikle hani bugün yaşadığımız çağ çok duymuşsunuzdur. Bunun üzerinde derinleme bilgi sahibi olmanıza falan gerek yok. Merak etmeyin. Yani gerçeğin yeniden inşası bu dönemin tanımlandığı ile post-truth dönemi, gerçeğin ötesine geçmek, gerçekten de sonrası. Aslında biliyorsunuz bu bahsedilen kavram bugün biz gerçeği de aştık, dokunuyoruz anlamından bugün düpedüz yalan manasına gelmiş durumda. Çünkü post-truth denilen, gerçek ötesi denilen şey aslında inşa edilmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bugün yayının başlığında gördüğünüz fotoğraf bunun örneklerinden bir tanesi. Hayatının orada anlatılan diploma döneminin tamamını, bakın tamamını kaçınılmaz olarak bu iktidar döneminde geçirmiş bir insan işsizliğinden söz ediyorsa eğer bugünün iktidarının bana ne deme şansı yok. Ya da aynı iktidarın içinde uzun süre bakanlık görevi yapmış biri çıkıp yolsuzluktan ya da kendi söylemiyle görevi kötüye kullanmaktan söz ediyorsa bu muhalefet dışında bazı insanların da derdi olmalı. Yine yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde protokol sıralamasının değişmesi hikayesi 30 Ağustos kutlamalarında sarayda bazıları külliye demeyi tercih ediyor. Ben sevmiyorum o kavramı. Sarayda gündeme geldi bu. Diyanet İşleri Başkanlığı mesela Genelkurmay Başkanı'nın önünde artık kabul ediliyor, tebrikata katılıyor. Bu, bakın Türkiye'de tam da konuşmak istediğim şeyi gösteriyor aslında bize. Çünkü burada o sıralamanın içinde yani demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde Diyanet İşleri Başkanı'nın sıralaması Türkiye'de insanları ikiye ayırıyor. Hayır, tahmin ettiğiniz gibi yanında olanlar karşısında olanlar değil. Çünkü karşısında olanlar kendi içlerinde de ayrılmış durumda. Bir grubu biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelirken kullandığı en büyük söylem yani vesayetin her türüne karşı çıkmak hikayesiyle askeri vesayetin karşısında olanlar. Bir tanesi hiç eğip bükmeye gerek yok. Yılların hatta neredeyse 100 yılın kuyruk acısını taşıyanlar. Dün burada konuştuk. Vahdettin'in İngiliz amirale ülkenin anahtarını teslim edip bir İngiliz zırhlısıyla İstanbul'dan ayrıldığı gerçeğini kabul etmek istemeyen, hayalini hala bir hanedanın peşinde arayan, sanki bugün Osmanlı İmparatorluğu devam etse tebaa olmanın dışında bir statüsü olabilecekmiş gibi düşünen, olmadığını bilmesine rağmen bugün çıkıp abuk sabuk konuşan insanlar. Bir grup onlar. Ama bakın öyle ince bir grup daha var ki orada. Biz bu grupla sık sık karşılaşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde de. Seçimlerin başında yani 2002'nin sonunda bugünün iktidarını ilk oluşturan ve Kasım'ın ortasında Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Cumhuriyet Hükümeti ile ortaya çıkan AKP yönetiminin gelişi sırasında. Neydi o zaman söylenenler? 3Y ile mücadele ama mutlaka vesayet sisteminin kaldırılması. Türkiye'de kendini aydın tanımlayan, hatta solcu olarak tanımlayan pek çok insan da o rüzgara kapıldı. Dönemin gazetelerinin, eğer vaktiniz olursa, hakikaten tavsiye ederim. Ben taradığım için biliyorum. Sadece seçimlerin yapılmasından önceki Eylül ayının gazetelerini tarayın lütfen. Yani Eylül 2002 tarihli gazeteleri internet üzerinden bulabilirsiniz. Sadece onların manşetlerini tarayın. Bakın çok garip bir gerçekle karşılaşacaksınız. Ekim ayı gelinceye kadar AKP'ye destek verip vermeme konusunda o zamanlar mesela Aydın Doğan'ın elinde olan sonra medya imparatorluğunun da bitmesine neden olan iktidarla ilişkisini göreceksiniz. Ertuğrul Özkök'ün koştur koştur hani yapabilirmiş gibi 302 el kaosa kalktı falan manşetini atmış. Daha da ağır şeyler söylemiş. Muhtar bile olamaz demiş insanın. Eylül-Ekim ayları arasında değişimini göreceksiniz. Bunu sakın Türkiye'de liberalliği hatta liboşların dönüşü diye düşünmeyin. Çok kolaycılık olur bu. Böyle bakmak yanlış. Bu Türkiye'de değişim talebinin ortaya çıkması. Ama eğer siz değişim talebiyle yetkililerin önüne çıkıyorsanız ama karşınızda değişimi simgeleyecek olan birden fazla alternatif yoksa değişirim diyen insanların yanında yer alıyorsunuz. Kafanızı bir yere emanet ederseniz tabii. Türkiye'de kendini sol olarak tanımlayan çevrelerin pek çoğu bugün sesi çıkmıyor ama emin olun AKP'ye oy verdi o dönemde. Gerçi bir yandan da tabii Türkiye'de seçim sisteminin adaletsizliği nedeniyle, orada uygulanan baraj sisteminin sıkıntısıyla, Hani burada konuştuk ya yine pazartesi sabah. Ne acı bir tesadüf. Bu yayını izleyen ülkücüler, ben olsam kafamı yerden kaldıramam. Kürtler parlamentoya girmesin diye 12 Eylül faşizmi tarafından uydurulmuş bir baraj sistemi bugün MHP'yi hayatta tutmaya çalışıyor sadece. O noktaya gelindi. Ama o sistem yüzünden Türkiye'de neredeyse 20 milyona yakın oy temsil edilemedi. Onlar giremedi parlamentoya. İki partili bir meclis kuruldu. AKP'nin ve CHP'nin olduğu. Elbette böyle bir düzlemin, böyle adaletsiz bir seçim sistemin içinde AKP tek başına iktidarı kazandı ve o günden sonra da tek başına iktidarı bundan sonra demokratik yollardan olmasa bile herhangi bir yöntemle kazanabilmesinin yöntemleri için yontmaya başladı demokrasiyi. Biz öyle yerlere geldik ki 2 yıl önce burada mecliste iç tüzüğün değişiminin neden önemli olduğunu anlatan bir yayın yaptım. O yayından sonra hiç unutmuyorum, kendisinin bir hakim olduğunu söyleyen, emekli değil muvazzaf bir hakim, adı sana her şey duruyor, bana şöyle bir mail attı, uzun uzun yazıp. Dedi ki Ünsal Bey, umarım yaptığınız yayının önemini anlayabilecek birden fazla insan bulabilirsiniz. Birincisi benim ama benden fazlasını bulabileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü burada demokrasinin önünün kapatılması, bağıra bağıra gelmesine rağmen muhalefet de dahil olmak üzere neyin nereye gidebileceğinin farkında değiller ve bundan sonrası maalesef meclisin tam da söylediğiniz gibi bitişiyle sonuçlanacak. Evet doğru, aynı yere geldik. Çünkü o gün orada anlatılan meclisin denetim yollarının, yani sözlü sorunun, yazılı sorunun, meclis kürsüsünden oturarak sorulan soruların önünün alınması, muhatap bulamaması o soruların, konuşma sürelerinin kısaltılması, orada ciddi anlamda protesto edilip gerekirse bir milletvekilinin kendisini o oturduğu ceylan derisi koltuğa kelepçelemesiyle bitmesi gereken bir protestoya hak sahibiyken hiçbir şey olmadı. Bağırıldı, çağırıldı, işte basın toplantıları yapıldı biliyorsunuz, üst perdeden bir şeyler söylendi ve geçti mevzu. Bugün geldiğimiz yerde herhalde iktidarı destekleyenler de dahil olmak üzere hiç kimse parlamentonun etkin, işlevsel bir yer olduğunu söyleyemeyecektir. Değil mi? Oysa biz bugün hani insanlar anıyor ya, söylüyorlar 30 Ağustos bizim en büyük zaferimiz falan, davullar çalıyorlar, fener alayları düzenleniyor. İyi de güzel kardeşim, senin şu anda içinde yaşadığın, varlığına sahip olduğun ülke Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından yönetilmiş bir kurtuluş savaşının sonunda kurulmuş. Yani meclis bu kadar hayati ama yok edilirken sen ses çıkarmadın ki. Sen televizyonda izlediğin, sevdiğin bir dizinin bitişine bıdırdandığın kadar bile bıdırdanmadın. Desteklediğin dandik bir yarışmada adadan ayrılacak ayrılmayacak diye kavga gürültü içine girdiğin insanlar kadar önemsemedin bu işi. Hal böyle olunca da bugünün iktidarı bangır bangır bağırarak yeni bir gerçek inşa etti. Neydi söylediği? Tek adam rejiminde verin yetkiyi, görün etkiyi. Enflasyonla mücadele, döviz fiyatlarındaki oynaklık, faiz denen lanet mendebur şeyin yok edilmesi, vesayetin tamamen kaldırılması, özgürlüklerin daha da güçlendirilmesi. Bakın 3 sene sonunda geldiğimiz yeri hepiniz görüyorsunuz. Tek adam rejiminin Türkiye'yi sürüklediği nokta burası. Gerçeği kaybettik biz. Şu anda o kamyonet kasasının arkasında yazan cümleyi yüksek sesle söyleyebilecek insan sayısı o gün o fotoğrafın çekildiğinden daha fazla. Bu kötü bir şey mi? Hayır, tam tersine son derece iyi bir şey. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bugün ben bir sene önce yaptığım yayında olduğu gibi hala gerçeğin inşasından söz etmek zorunda kalıyorsam o zaman bir sıkıntı var ortalıkta. Çünkü Türkiye'de kurumların yok edilmesine şahit olduk biz. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı kendisi İhsas Rey'in önde gidenini yapmasına rağmen kendine uymayan bir düzenleme içinde bir toplantı sırasında bir muhalefet partisi tarafından işte oradaki kontenjan içinde yerleştirilmiş üyeyi dışarı çıkartabildi. Kendisiyle ilgili böyle bir tartışma yok. Hükümetin eski bir bakanı üstelik yolsuzluğa boğazına kadar bulaşmış bunu doğrularken ortada kımıldayan hiçbir şey yok. Muhalefet partilerinin genel başkanları sadece işte ortaya çıktı, görüldü, yolsuzluk falan görüldü diye bağırıp duruyorlar. Sonuç? Onu ben söylüyorum zaten kardeşim. Gazeteler de yazıyor. Sen siyaset olarak buna çözüm bulmak zorundasın. Burada hatırlıyor musunuz? Tatilden döner dönmez ilk yayında kullandığım bir cümle vardı. Bazılarının hoşlanmadılar bundan. Muhalefet artık sine-i millet dahil her türlü çözümü düşünmek, bunu öncelemek zorunda diye. Çünkü parlamentonun bu kadar işlevsiz olduğu bir durumda oradan bir sonuç çıkmayacağı belli. Demokrasinin elimize verdiği bir takım kurallar var. Bizim bu iktidarın değişimi için öngörebileceğimiz tek şey seçimse, yani hepimiz hep birlikte kimden ve nereden geldiğini, nasıl düşünüldüğüne bakmadan darbe denen o melanetin karşısında durabiliyorsak, önümüzde seçim sandığı olmak lazım, olması gerekiyor değil mi? O zaman bunun yöntemi muhalefetin bunu inşa etmesi dışında bir şey olamaz. Artık böyle bir seçenek kalmadı. Türkiye'de dün Ferhan Şensoy'un vefatı nedeniyle yayının sonunda söyledim ama 1400 gündür haksız yere tutuklu olan Osman Kavala üzerine kurmuştum ben yayını. Sevgili Gökçer Tahincioğlu T24'te şahane bir yazı yazdı. Dün sabah söyledim. Umarım okumuşsunuzdur. 30 soruda neden bu işin bir garabet olduğunu anlattı. 1400 gün. Ne kadar kolay söyleniyor değil mi? 1400 koca gün, 4 seneden bahsediyoruz. Ve bu insan hakkındaki öne sürülen iddiaları önce ne olduğunu anlamak için 2 yıl beklemek zorunda kaldı. Sonra tek başına bir şey çözemeyeceklerini bilenler dava dosyasını bir çuval haline getirdiler. Ne buldularsa attılar içine. Yani casusluk var işin içinde, Büyükada toplantıları var, Gezi var, bitmeyen kuyruk acısı, Gezi var, darbe, 15 Temmuz darbe girişimi var. Bütün bunları bir araya getirdiler. Fakat Türkiye'nin bağlı bulunduğu, yani yetkilerini tanıdığı bir takım uluslararası kuruluşlar tarafından hop bir dakika dur denildi. Denildi de ne oldu? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi mesela Türkiye'yi haksız yargılamanın ahim kararlarıyla tescilinin ardından Osman Kavala dosyasını derhal yeniden ele alarak tahliyesini geciktirmeden gerçekleştirmesi konusunda uyardı. Uyardı. Ya uyardı. Sonra ne oldu? Oysa biliyor musunuz? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye için kullanabileceği pek çok yaptırım vardı. Pek çok yaptırım vardı. Hiçbirini uygulamadılar. Şimdi içinizden birileri çıkacak ya da bu yayını izleyenlerden biri çıkacak. Umurumda değil ama bilin. Diyecek ki işte Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ediyor. Yok kardeşim. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ediyor dediğin adam bundan 15 gün önce küçücük bir haber eşliğinde bekleyin ayın 23'ünde 6.3 milyar euro kredi alacak bu hükümet. IMF ile bağımsızlığımızı sağlayarak bütün ilişkimizi kestik diyen bu hükümet demiş bir insan. Ayrıca Avrupa Birliği ile ilişkileri her hükümet toplantısının bir numaralı gündem maddesi yapan da ben değilim. Recep Tayyip Erdoğan bu isim. O zaman neden bu yaptırımlar uygulanmadı konusu gündeme geliyor. Çok basit, hiç eğip bükmeye gerek yok. Yasa dışı göçmen sorunu nedeniyle. Çünkü biliyorlar ki böyle bir uygulamaya geçildiği anda bugünün iktidarı kendi gerçeğini yeniden inşa ederek kapıları açacak. Kanunsuz şekilde bütün Avrupa şu anda Türkiye'nin sorumluluklarını üstlenmek zorunda kaldığı Suriyeli ve Afgan göçmenlerle bir anda bir sabah karşılaşacak. İstemiyorlar bunu. O zaman bir şey yapıyormuş gibi yapalım ama yapmayalım. Yani Osman Kavala konusunda bağıralım. Diyelim ki Bakanlar Komitesi sizi diyelim. Sonra sırtımızı dönelim, iki telefon açarız. Daha önce işte Avrupa liderlerinden birinin söylediği gibi hani haftada iki kere zor da olsa telefonla konuşuruz falan, kapatırız bu mevzuyu. O zaman bakın bunu şunun için anlattım. Osman Kavala'nın durumu bağlı bulunduğumuz uluslararası komitelerle alakalı değil sadece. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın da durumu. Hatırlıyor musunuz? Osman Kavala bir günlük tahliye yaşadı. Ama daha tahliyesinin T harfi duyulmadan önce hakkında anında yeni bir şey uydurularak tekrar hapishanede devamı sağlandı. 1400 koca günden bahsediyorum. Peki orada Osman Kavala ile ilgili konuşulanlar arasında sadece bugünün iktidarının kuyruk acısı mı var Osman Kavala ile ilgili? Hiç yalan söylemesin. Bu yayının izleyicileri de yalan söylemesin. Kafasını sağa sola çevirmesin lütfen. Bu insan Otpor'la çalışıyor, Açık Toplum Vakfı'yla çalışıyor, Soros'un adamı falan diyenler arasında sizler de yok musunuz? Defalarca yapmadınız mı bunu ya? Ya bu yayının izleyicileriyle biliyorsunuz farklı bir ilişkisi var. Biz birbirimizden çekinmediğimiz gibi birbirimizi eleştirmekten de çekinmiyoruz. Hiçbir zaman şunu görmediniz bu yayında. Sizler benim başımın tacısınız. Yok öyle bir şey kardeşim. Burada tek başına yayın yapan bir adam var. Sen de orada izliyorsun. Sen olmasan bu adamın yaptığı yayın hiçbir işe yaramaz. Aramızdaki ilişkiyi en çok netleyen bu. Ama kimse eleştirilemez değil. Türkiye'de gerçeğin yeniden inşası konusunda tam da bu noktadan hareket etmek zorundayız. Yani insanlar Osman Kavala'nın ismi duyulduğu anda Açık Toplum Vakfı'nı düşünmemek zorunda hemen. Ferhan Şensoy'dan bahsederken hani gereksiz, beş para etmez, ayakkabını emanet etmeyeceğin tiplerin söylediği, onu yaptı, bunu yaptı diye anlattığı laflardan bahsetmiyorum. Ama gerçekten yazıp çizen, Baktığın zaman kerli ferli diyebileceğin insanların söylediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bizi ortaklaştıracak yeni noktalara ihtiyacımız var. Ve bu noktalar ayrılmayı getirebilecek küçücük ayrıntılardan azade olmak zorunda. Yani burada Osman Kavala'dan bahsettiğimiz zaman hep beraber özgürlüğü yanına koymak zorundayız. Ya da aynı şekilde yoksulluktan bahsettiğimiz zaman birileri çıkıp bir dakikaya ama bugünün iktidarına oy verenler bunlar dememeli. Kötülükte birleşmemek gerekiyor artık. Türkiye'nin bir yanı sellerle bir yanı orman yangınlarıyla boğuşurken felaketleri ayırarak sahiplenmemeliyiz. Karadeniz'de yaşananlara sessiz kalmak ama aynı zamanda Bodrum'daki yangınları yeryüzünün en önemli felaketi olarak ortaya çıkartmak, emin olun Tunceli'de ya da gönlünüz olsun Dersim'deki yangını duymamak kadar kötü bir şey. Biz bu ayrımlar nedeniyle zaten yaşıyoruz. Bugünün iktidarı, yok o basit cümleyi kurmayacağım, böl parçala yönet falan, onlar geçmişte kaldı. Şimdi onun 2-3 adım ötesine geçilmiş durumda. Böl, parçala, bırak ne halleri varsa görsünler. Yönetmene bile gerek yok. Çünkü öyle bir yerde insanlar kavgaya tutuşmuş durumda ki bugünün insanları, bugünün vatandaşı, yurttaşı aslında yetkilinin ne yaptığını sorgulayamıyor bile. Hatırlayın, bundan daha bir hafta önce Türkiye'nin toplu sözleşme konusunda taraftar olarak iktidar tarafından tanınmış sendikası Memursen hiç utanmadan, arlanmadan milyonlarca memuru sattı pazarlık masasında. Ne oldu? 2 gün konuştu insanlar. 2 gün. Oysa o maaşla 2 sene yaşayacaksın güzel kardeşim. Sadece 2 gün konuşup unuttuğun o maaşla 2 sene yaşayacaksın. Çoluk çocuk okutacaksın, çarşıya pazara gideceksin, fatura ödeyeceksin. Coşmuş elektrik faturasını ödeyeceksin mesela. Hiç aklından geçti mi bu? Ez cümle. Bütün bunları söyledik. Eyvallah, yaptık. Şimdi biz hep beraber tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi siyaseti kanırta kanırta harekete geçirmek zorundayız. Nasıl yapacağız bu hikayeyi? Bakın. Eleştiriden azade bir siyasi lider olmadığını önce gündeme getireceğiz. Yani sizin oy verdiğiniz, vermediğiniz, sevdiğiniz, sevmediğiniz bunların hiçbir önemi yok. Geçin bunları artık. Bu bizi iyilikte ortaklaştırabilecek yeni bir siyaset anlayışıyla alakalı. Yani bugün ortaya çıkacak siyasetçilerin tamamından çok daha fazlasını istemek zorundayız. Mesela yayın ikinci bölümünde göstereceğim Sözcü'nün manşeti bugün aynı zamanda. Diyanet İşleri Başkanı protokolde Genelkurmay Başkanı'nın önünde olamaz diyeceğiz hep beraber. Bunu yaparken içimizden bir takım kişiler çıkıp askeri vesayet ama falan demeyecek, bıdırdanmayacak. Çünkü biz bileceğiz ki anayasadaki laiklik ilkesi Afganistan örneğine baktığımız zaman ekmek kadar su kadar önemli. Bizim öncelikli sorunumuz bunu çözmek. Mesela bugün oy vereceğimiz insanlar o korktuğumuz gibi devri sabık yaratmak, kendinden önceki dönemin yargılanmasının önünü açmaktı, korkutulmayacak. Tam tersine bu yargılamaların olacağını söylemek zorundalar. Hepsi bugün Türkiye'de haksız yere geçenden de geçmeyenden de parası alınan, hayatı boyunca görmeyeceği havalimanları için ödemek zorunda, para ödemek zorunda kalan insanların derdine çözüm olacağı söylenecek. Denecek ki Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada yaptığı çok doğru. Bakın bu inanın hepimizin arasındaki ayrımı çok daha netleştirecek. Yani insanların toplu olarak iyiliğinden yana olanlar, kendi cebini düşünenler, ayrılacağız. Denilecek ki senin paranı ödemeyeceğiz. Bak şimdiden bil, senin paranı ödemeyeceğiz kardeşim. Sen para alamayacaksın. Kanal İstanbul yatırımı ile ilgili olarak buradan toprak mı aldın? Vallahi son sahibi olursun. Ya da en güzeli İstanbul'a yakın bir yerde, kıyıda köşede çok güzel bir arazin olur. Gidersin, hani kuş sesleri kaldıysa tabii, börtü böcek sesleri içinde kafa dinlersin. En fazla bu olur. Onun dışında orası gelişmeyecek diyebilmek zorundayız. Bugün devri sabık yaratmak, geçmişteki korkuyu bırakın. Tam tersine insanların istediği şey. Sakın bunu intikamla karıştırmayın. Çünkü demokrasilerde intikam olmaz. Demokrasilerde devletler zaten halk adına hesap sorar. Ve bugün Erdoğan Bayraktar'ın söylediklerinin tamamı dava konusu. Ama bugün bir etrafınıza bakın. Kaç gazeteci çıkıp bugün yaptıklarınızdan dolayı yargılanacaksınız diyebiliyor bugünün iktidarını? Ben söylüyorum. Yargılanacaklar. Bütün bürokratlar da dahil olmak üzere. Onun için son 5 senedir ısrarla uyarıyorum. Ya attığınız imzaya dikkat edin kardeşim. Bak demokrasi böyle bir şey. Yarın değiştiğinde iktidar, ki değişecek, değişmek zorunda. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Bu iktidardan sonra gelen iktidar da gidecek, biliyor musun? Böyle çünkü. Devletler zamanla kaimdir. Biz değiliz. Biz bitiyoruz arada. Pat kesiliyor gidiyor. Ferenc Cansoy'da olduğu gibi. Nasıl söylüyordu? Kötü bir şaka gibi. Kötü bir fıkranın son cümlesi gibi. Azrail en büyük şakasını yapıyor, çart diye bitiriyor mevzuyu. Ama devletler öyle değil. Hani hep övündüğümüz, biz bu toprakları savaşa savaşa almış ataların çocuklarıyız diye övündüğümüz şey, madem bu devlet devam edecek, önce zihniyet değişimine ikna olmak zorundayız hepimiz. Gerçeğin yeniden inşası, öyle büyük felsefi cümlelerle, işte Baudrillard'dan falan bahsederek kurulacak cümleler değil, koyun onları bir kenara. Onlar güzel, özgür günlerde, rahatlıktan daha uzun uzun tartışılacak şeyler olabilir. Ama bugünün sorunu çok daha önemli, çok daha öncelikli, gözümüzün önünde duruyor çünkü. Biz gerçeği birbirimizden korkmadan inşa etmek zorundayız. Şimdi son cümle. Diyeceksiniz ki bir dakika 25 dakikadır konuşuyoruz da gerçek dediğin şey inşa edilecek bir şey olmamalı ki. Tam tersine bu gerçeklikten çıkartır. Hayır işte bu gerçeği gösterebilmek bugün inşa manasına geliyor. Yani insanları gerçekten yoksulluk çektiklerine ikna etmek zorundayız. Gerçekten pazardan aldıkları ürünlerin hepimizin çocukluğunda gördüğü. Çocukluğunuzda 1 Eylül günü domates kaç lira olurdu? Hatırlıyor musunuz? Ben size söyleyeyim. En fazla 3 kilosu 5 lira. En fazla o da. 3 kilosu 5 lira. Bugün 9 liradan domates satın alıyor insanlar. 9 liradan. Bütün bunları tekrar hatırlatıp, yılmadan, bıkmadan söylemek ve bunları söyleyebilecek siyasetçiler için onları gerçekten zorlamak, kanırtmak zorundayız. Meclisin madem ki bir işlevi kalmadı, her türlü gerekçe artık gündeme getirilmeli. Bunların en önde geleni de, daha önce de söylediğim gibi sineği millete dönüş hikayesi. Burada siyasetçilerin de cesaretlendirilmesi gerekiyor. Çünkü arkasında halkı görmeyen siyasetçi böyle bir adımı atmaktan çekinir. Haklı, insani bir tavırdır bu. O yüzden işte halkın buradaki desteği son derece önemli. Ben bana benzemeyenden korkmuyorum deyip ortaya çıkmak zorunda herkes. Ortak bir yaşam inşa edeceksek eğer bu yaşam bütün bu doğrular üzerinden kurulmak zorunda. Şimdi inşa edilmiş gerçeklikler var. Bunu bugünün gündemine, bugünün dünyasına bağlamak istersen mesela çok şekilli laflar var. Post-truth diyebiliyorsun. Yiyen de çıkıyor arada zaten. Ya da işte ben vesayetten hoşlanmıyorum kardeşim. Ne var yani Diyanet İşleri Başkanı da Genelkurmay Başkanı'nın önüne geçse diyebiliyorsun. Bazıları bazı şuursuzlar çıkıp gerçekten beyinlerinin fındık büyüklüğünde olduğuna inanmıyorum. Alınacak olan da alınabilir bu cümleden rahatlıkla. Mesela Afganistan'da Taliban'la özgürlük gelebileceğini savunabiliyor. Ama biz aynı şekilde sesimiz en az onlarınki kadar yüksek çıkacak şekilde bunun yalan olduğunu, gerçeğin bugün yaşadığımız düz, saf gerçeğin yoksulluk olduğunu, demokrasi eksikliği olduğunu, herkesin gözünün önünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarının yok edildiğini anlatmak, bağıra bağıra söylemek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata öyle bir yerden bakmıyoruz. Öyle bir derdimiz yok zaten. Bu arada yayın arasında çok soru geldi. Hangi kitabını konuşacağız Ferhan Şensoy'un diye. Hangi kitap olduğunun önemi yok bu kadar kısa süre içinde. Ben çok avantajlı olurum o zaman. Ben bütün kitaplarını okudum çünkü şu derim ve yıkılır herkes. Ne okumak istiyorsanız ama benim size tavsiyem kısa zamanda okuyacaksanız Kazancı Yokuşu'nu okuyun. Çok seveceksiniz, bayılacaksınız. Dün size bir bölümünü okumuştum hani buradan. Kazancı Yokuşu'nu okuyun. Onun arkasından da bakarız zaten. Bu yayın sürsün çünkü burada konuşulanlar asla başka yerde konuşulmuyor ve ben de destek vereyim nasıl destek vereceğimi bilmiyorum derseniz eğer patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açarak orada arama çubuğuna yazarak ya da ünsalunlu.com.tr internet adresine giderek abone ol düğmesini bulun. Tıklayın, korkmayın, para pul istemeyecek sizden. O da istemeyecek. Diyecek ki bir mail adresi yaz. Abone olduktan sonra YouTube'da yayınları izlerken şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmayı unutmayın. Çünkü o zaman bu yayınları başkalarına da tavsiye edecek YouTube. Bunun dışında yayına katkı vermenin yollarını merak ediyorsanız YouTube üzerinden yayına katıl düğmesiyle isterseniz destek verebilirsiniz katıl düğmesiyle. Ya da oradaki Süper Chat uygulaması, Süper Sticker uygulamalarıyla anlık yayına destek verebilirsiniz. Ya da ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atıp diğer destek metotlarını sorabilirsiniz. Ben de bir maille yanıtlarım. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz Canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.